Ayrım 21.
Dereye öyle dalmıştım ki gittiğini görmedim diye anlatır. Üçüncü boğa piste yeni girmişti. Gözlerimle onu çevrede aradım. Sonunda 10-12 sıra aşağıda gördüm. Kümesten tavuk çalıyormuşçasına usulcacık basamaktan basamağa süzülüyor ve piste doğru iniyordu. Polisler fark ettiler mi diye zaman zaman durup bakınıyor, sonra gene kalejona doğru ilerliyordu. İlk sıranın arkasındaki dar geçide vardığında klerinler 5. boğanın piste girişini selamlıyordu. Bir atlayışla ilk sıradaki seyircileri geçip piste indi. Aman Allah'ım dedim içimden. Manuel'e bak. Espantano yapıyor. Bir iki geçişlik bir süre için boğayı matadordan çalıp kendini gösterme umuduyla piste atlayan delikanlılara çok rastlanır. Bunlar eğer hastanelik olmazlarsa bir süre için hapishanelik olurlardı. Kan beynime sıçradı. Avazım çıktığı kadar Manola diye bağırdım. Sen çıldırdın mı? Ama beni duyamazdı. Halk ayağa fırlamıştı. Herkes haykırıyordu. Jandarmalar kalejona doğru koştular. Bunlardan biri Manuel şarampolu aşarken takılı kalan muletasının ucunu yakalayabildi. Manuel bir uçtan, jandarma öbür uçtan çekiştirmeye başladılar. İnşallah öyle bir çekerler ki mulete yırtılır diye düşündüm. Bu suretle Manuel'in elinde hayvanı karşılamasını sağlayacak ufak bir kumaş parçası kalırdı. Boğa yaklaşıyordu ve jandarma muletayı hala bırakmıyordu. Her yandan banderileler koştu ve deli gibi debelenen Manuel'i durdurmaya çalıştılar. O sırada boğa şarampole saldırdı. Manola yana doğru sıçradı. Ama boynuzlardan biri onu yakaladı ve yere çaldı. Torero'lar hayvanı uzaklaştırmak için pelerinlerini savurdular. Jandarmalar piste daldı ve Manolo'yu sürüklediler. Halk alkışladı ve zavallı arkadaşım bozuk bir çehreyle kapılardan birinin gerisinde kayboldu. Girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kısacık yaşamında ikinci kez Manuel parmaklıkların gerisini boyladı. Aranjuez Belediye Hapishanesi'nin kütüğüne yaşlı, dişlek gardiyan Vicente Moreno yeni gelenin adını 993 numaranın yanına yazdı. Tutuklama nedeni başlıklı sütuna da Espontaneo en los toros tümcesini yazdı. Sonra ağır bir anahtar aldı ve tutukluyu içinde iki bisiklet hırsızının karısını dövmekten sanık bir ayyaşın ve altı cılız atın sefil bir yaşantı sürdürdüğü yüksek duvarlarla çevrili bir avluya soktu. Özgürlüğe kavuşur kavuşmaz iki arkadaş başıboş dolaşmalarına yeniden başladılar. Tage kıyıları boyunca Toledo'ya Hristiyan İspanya'nın Kurtuluş Savaşı'na atıldığı kente doğru gittiler. 20 kadar boğa yetiştiricisinin bulunduğu yeni Kastilya'nın geniş ve hüzünlü otlaklarının çevresinde onlar gibi binlerce Maletilla dolaşıyordu. Malikaneden malikaneye koşuyor, orada burada bir tientada kendini gösterme olanağı dileniyor, Endülüs'teki gibi mehtaplı gecelerde boğaları kışkırtıyorlardı. Tage kıyılarındaki bahçelerden çaldıkları kayısılarla besleniyor, gün boyu sırtlarında heybe, ayakları taşlara çarpa çarpa kanlar içinde yollarda sürünüyorlardı. Zaman zaman keçi sürülerine, bir çingene ailesinin arabasına ya da çuval ve çanak yükünün altında ezilen katır kervanlarına rastlıyorlardı. Bazen karşılarına var gücüyle pedal basan bir bisikleti çıkardı. O da kitlelerin alkışını düşleyenlerden biriydi. Adı Federico Bahamontes'ti. Toledo Kartalı diye ün yapacak ve Fransa turunu kazanacak olan genç sporcu Kastilya'nın ıssızlığında antrenman yapıyordu. Bir özdeyiş, Tanrı Güneşi Toledo'nun göğüne yerleştirmek için yaratmışlar. Sıcak gün batımı renklerine bürülü bir Temmuz akşamı iki serseri, El Greco'nun fırçasıyla ölümsüzleşen esmer kayalıkların tepesinde Toledo'yu gördüler. Manuel ve Juan bir hafta boyunca nane, kekik kokuları, şen kıpırtılar ve gizlerle dolu sokaklarda başıboş dolaştılar. Engizisyon'un ilk idamlarına sahne olan plazalarda pelerin savurdular ve genç Budist rahipleri gibi günlük yiyeceklerini dilendiler. Geceleri pelerinlerine sarılıp Alkazar Sarayı'nın yıkık duvarlarının altında ya da armalarla süslü kapıların eşiğinde yattılar. Tage Irmağı'nın kaynayan sularıyla sertleştirilmiş ve Azteklerle İnkaları alt etmiş kılıçlarının keskinliğiyle ün yapmış çelik endüstrisi, merkezi olan Toledo, iki Endülüslü'yü büyülemişti. Bir gün bir antikacı dükkanının vitrininde Manuel gümüş kabzalı eski bir kılıç gördü. satın alabilmek için civardaki meyve bahçelerinde bir ay ter döktü. Bu kılıç tutkularına Don Felix Moreno'nun damızlık boğazını şişleyen paslı süngüden daha çok yaraşırdı. Soylu silahı tıklı bir kurtuluş tovalisi gibi gururla omuzuna vuran Manuel, Horio ile birlikte gene boğa atlaklarının umutlarının yolunu tuttu. Bu kez adımları onları kuzeybatıya, geniş otlakların bulunduğu Salamanca bölgesine götürdü. 1,5 yüzyıl önce Wellington'ın Napolyon'u yendiği savaş alanından geçtiler. Orada burada ve yolların kenarlarında daha yakın savaşların kalıntılarına, 1936'da meydana gelen vahşi çatışmalarda ölen vatandaşların mezarlarına dikilmiş paslı demir haçlara ve yazılı taşlara rastladılar. Eski heybe sırtlarında Toledo kılıcı elde Tormes'in ölü surlarını açtılar ve İspanya'nın en eski üniversite kentine girdiler. Orada bir zamanlar öğrencilerin söyledikleri serenatlarla şenlenen sokaklarda soyluların armalı kapılarının ve dua kitaplarından daha süslü anlatılarının önünde giden acıkır ve gırgır böceği sesi gibi hoş adlarla anılan plazalarda öğrencilerin düellolarına tanık olmuş çiçekli avlular içinde Manuel ve Horio sıska bedenleriyle ve fethetme tutkusuyla yanan bakışlarıyla durmadan dolaşıyorlardı. Karargahları da Mayor Meydanı'nın kemerleri altında mütevazi kahvehanelerden biri olan Las Torreas'tı. Las Torreas'ın sahibi olan Chichento Ortiz'in geceleri kahvehanesinin önünde yatan genç aficionado'lara karşı özel bir iyi niyet gösterdiği söylenir. Kahveci her akşam diye anlatır, pelerine sarılır ve yere uzanıp uyurlardı. Kış geceleri titrerlerdi çünkü Salamanca'da taş çatlatan bir soğuk hüküm sürer. Sabahın altısında kahvehaneyi açtığımda çocuklar ısınmak için içeriye dolarlardı. Onlara biraz sıcak kahve verirdim. Sonra tiantalardan birine güreşebilecekleri bir inek bulma umuduyla en yakın otlakların yolunu tutarlardı. Akşam yorgun, aç ve çoğu kez yaralı olarak dönerlerdi. Zavallı bahtsızlardı bu oğlanlar. Herkes tarafından horlanmış, açlık, soğuk ve yalnızlıktan başka bir şey tanımamışlardı. O devirde Boris adlı kocaman bir köpeğim vardı. Bir akşam şaşılacak bir şey gördüm. Yağmur yağıyordu. Elinde gazete tutan bir delikanlı köpeğimle tek başına plazanın ortasında duruyordu. Oğlan gazeteyi bir muleta gibi tutuyor, hayvanı saldırmaya kışkırtmak için Boris, Boris diye bağırıyordu. Dokunaklı ve büyüleyici bir görünümdü. Manuel Benitez, El Cordobes'ten kalma ilk anımdır bu. Ama erdemlerin, bilimlerin ve sanatların annesi olan Salamanca, Endülüslü iki cahile karşı Madrid'den ve Toledo'dan daha anlayışlı davranamazdı. Manuel ve Horio bu zevksiz kentten çıktılar. Kırmızı ve siyah topraklı, ötesinde berisinde tarihsel kentlerin yükseldiği, uçsuz bucaksız düzlükleri kat eden yollarda yürümeye başladılar. Orada fundalıklar ve mantar meşeleri arasında gece dövüşlerini sürdürdüler. Büyük malikanelerin kapılarının önünde boş yere beklediler. O yaz korida serabının peşinde İspanya'nın yarısını dolaştılar. Tarlalarda buldukları ya da bahçelerden aşırdıkları meyve ve sebzelerle beslendiler. Bazen günlerce tıpkı çocukluklarındaki gibi kıtlık yıllarında olduğu gibi otlarla karınlarını doyurdular. Ama duydukları sürekli korku her şeyden beterdi. Jandarma, otlak bekçileri, gizlice girdikleri yük trenlerinin kontrolörleri ve mehtaplı gecelerde kendilerini fena hırpalayan boğaların korkusu. Üstlerinde işçi tulumundan ve gömlekten başka giysi yoktu. Yüklü kamyonlara tırmanır ya da hareket halindeki trenlere tutunarak yol alırlardı. Tamponların üstünde oturur, basamaklara çömelir, hayvan vagonlarındaki yemlerin üstüne çıkar, dama yüzüstü yatar, üstelik bunca tehlike yetmiyormuş gibi bir de yakalanma korkusuyla sık sık gizlendikleri yeri terk edip vagondan vagona sıçramak zorunda kalırlardı. Sonbaharla birlikte Toromaşi takviminin yeni bir evresi başladı. Eski ve yasa dışı bir tören olan Capeo mevsimiydi. Capeo, Kastilya yaylasındaki bir düzine köyün yazın sonunu kutlamak amacıyla düzenlediği ufak feriyalar nedeniyle yapılırdı. Boğa gösterisine sahne olamayan bir kutlama düşünülemez. Bu nedenle Kastilya'nın ve İspanya'nın en yoksul köylerinde Capeo kentteki koridaların yerini doldurur. Arabalarla çevrelenmiş köy meydanına yaşlı bir boğa ya da bir inek salıverilir. Matador ise o korkunç hayvanla boy ölçüşecek cüreti kendinde bulan kişidir. Yeteneklerini gösterebilenler pelerinlerini dolaştırıp gelecek kapıya dek aç kalmalarını önleyecek parayı toplama hakkını kazanırlar. Ötekiler yuhalanarak köyden kovulurlardı. En bahtsızları boğanın boynuzunu yiyenlerdir. Yaralarına biraz alkol sürülür ve görüp görebilecekleri bakım bundan ibaret kalır. Bu gösteriler boğanın insanla bir kez karşılaşmasını öngören Corrida'nın belli başlı kuralına karşı bir ayrılıktı. Zira bu köyler boğanın ölmesine razı olamayacak kadar yoksuldu ve hayvanları kirayla alıyorlardı. Karşılaşmadan sonra hayvan başka bir kapıyanın yolunu tutardı. Her karşılaşmada oyunu biraz daha iyi öğrenir. Bu nedenle pelerin ya da muleta tuzağa gittikçe daha etkili olurdu. Bilinçli ve bilgili hale gelen boynuzlar isabetle vururdu. Kurbanları ise zavallı genç çocuklardı ve halk bunları köpek gibi alkışsız, ödülsüz, şanssız bir ölüme terk ederdi. 1. Öğleden sonra Ölüm adlı yapıtında Ernest Hemingway, Valencia çevresinde bir boğanın 5 yılda 16 genci öldürdüğünü ve 60'tan fazlasını da yaraladığını yazar. O sonbahar, Manuel ve Horio, kapıyadan kapıya koşan aç çocukların kervanına katıldılar. 2 ay boyunca günde 10, 15, 20 kilometre yolu yürüdüler. Çoğu kez köyde bir yere kurulmuş uydurma arenaya hava kararırken varır ve başka bir boğanın boynuzlarıyla karşılaşmak ve bütün geceyle ertesi günün çoğunu saatini yürüyerek geçirmek üzere gösteriden hemen sonra yola çıkarlardı. Bu dövüşlerin karşılığında bazen bir salkım üzüm, bazen piste ilk girme ayrıcalığı, bazen de ne getireceği belirsiz bir pelerin dolaştırma hakkını elde ederlerdi. Öyle korkunç kapıyalar vardı ki kudurmuş ve tehlikeli hayvanların karşısında Manuel'in çılgın cesareti bile para etmezdi. O zaman da halkın yuhaları ve taşlamaları içinde uydurma arenadan kovulurlar, peşlerine takılan çocuklar tarafından kovalanarak köyden kaçarlardı. Corrida, afişlerde gösterildiği gibi mantiyalı kadınların ve ışıklı giysilere bürünmüş toreroların görkemli bir biçimde yer aldığı bir gösteridir. Capoeira ise bununla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir acı deyimler okuludur. Bu Plaza del Mala Muerto'da inceliğin ve dövüş biçimlerinin hiç rolü yoktur. Gerekli olan şeyler kaba cesaret, savunma içgüdüsü, boğanınkine denk ilkel saldırılar, açlığa, aca, yorgunluğa ve yoksulluğa sonsuzca dayanıklılıktır. Capoeiraların kusurlu hayvanlarını genç hasımlarına, tutkularının sınırından başka hiçbir şey öğretemezlerdi. En son köyde de son feryasını düzenledikten sonra başlayan kışın soğuk rüzgarları Castilla'nın kasvetli görünümlerine sarınca Manuel Benitez ve Juan Horio ayrılmaya karar verdiler. Horio Palma'ya dönecek ve askere gitmek amacıyla Çavuş Malion'a başvuracak. Manuel ise Madrid'e dönüp gelecek Tienta mevsimine dek çalışmak üzere iş arayacaktı. Bir akşam bir yolun başında birlikte yaşadıkları acı ve umut dolu yılların yalın bir sözcükle son buldu. Suerte, iyi şanslar. Sonra yeni yazgılarına doğru biri kuzeye, öteki güneye yöneldi. Madrid kapılarında Endülüs'e inen asfalt boyunca Marconi mahallesinin blok binaları dev bir yapı oyununun taşları gibi çıplak topraklardan fışkırır. Bin pencereyle delinmiş cepheleri tüm büyük konutlar gibi asık suratlıdır. Ama genç bir kadın için bu beton dünyası çalışma ve yoksunluklarla geçen bir ömrün mutlu sonucuydu. 36 numaralı binanın iki odalı dairelerinden birinde babasına bir mezar sunabilmek için 6 aylık emeğinin karşılığını ayırmış olan kadın yaşamının düşünü gerçekleştirmişti. Palmalı sürgünün ablası Encarna Benitez, Trahomalık para biriktirmiş, Marconi fabrikasında çalışan ustabaşılardan Manuel Montes de evlenmiş ve çocukluğunu geçirdiği kente uzanan yolun yamacındaki bu blok apartmanlardan birine yerleşmişti. Bir akşam konutunun kapısında eşiğinde upuzun yatan biriyle karşılaştı. 3 yıldan beri, yani bir daha Palma'ya ayak basmama andını içtiği günden bu yana görmediği kardeşi Manuel'i tanıdı. İğrenç bir pislik içindeydi ve feci bir şekilde zayıflamıştı diye anlatır. Orada toprağın üstünde ayağa kalkacak gücü yokmuşçasına bitik yatmıştı. Bu ziyaret genç kadına kaygı verdi. Ablası Angelita'nın mektuplarından ve daha başkalarından kardeşinin geceleri Don Felix'in otlaklarına girdiğini, Cordoba hapishanesine atıldığını ve sonunda Palma'dan kovulduğunu öğrenmişti. Şimdi o hayırsız kardeşin gelip bunca sabır ve sabatla kurduğu mutlu yaşantısını bulandırmasına kesinlikle istemiyordu. Encarna'nın korkuları yersizdi. Ziyaretçinin geliş nedeni yırtık gömleğinin içinde titizlikle sakladığı bir karton rulosuydu. Bir sanat yapıtıymışçasına dikkatle çıkarıp açtı. Olup olacağı bir takvimdi. Ama üzerinde Manolete'nin bir gün Çarneka'nın kahvehanesinin pis duvarlarında keşfettiği Tanrı'nın portresi vardı. Manuel, Encarna'nın kocasına bu resmin altına "Ben de bunun gibi olacağım" diye yazmasını rica etmişti. Sonra enişte onun elini tutup ve böylece yazdıklarını imzalayabildi. Takvimi yeniden sardı ve geldiği gibi sessizce uzaklaştı. Bir süre sonra Encarna, kardeşinin bu takvimi ne yaptığını öğrendi. Nişanlısı Anita Sanchez'i yılbaşı armağanı olarak göndermişti. Madrid'de geçirdiği bu ikinci kış, Manuel'in yaşamının en güç dönemi oldu. Çoğu zaman işsiz ve parasızdı. Koskoca başkentin içinde yapayalnız ve kaygılı yaşıyordu. Geceleri girip yatabileceği bir şantiye bulma umuduyla sokak sokak dolaşırdı. Buldu mu, rüzgara karşı korunabileceği bir köşeye çekilir, eskiciden aldığı partal paltosunun içinde tir tir titrerdi. Şafakta kalkar, merhametli bir lokantacıdan bir lokma ekmek dilenirdi. O kış, genç Endülüslü'nün kafasında yeni bir düş uyandı. Madem Fiesta Brava kapılarını inatla kendisine kapalı tutuyordu, Palma'ya dönüp Anita Sanchez'i kaçıracak, onunla evlenecekti. Sonra birlikte Fransa'ya gideceklerdi. Orada köylerde, yavru boğaların alnına yapıştırılan kokartları alma cesaretini gösterenlere bol ödül veriliyor diye diyormuştu. Çekingen bir elle yazılmış ufacık bir zarf bu tatlı düşe ebediyen son verdi. İçinde kısacık bir mektup vardı. Koşturup Encarna'yı okuttu. Anita Sanchez'den geliyordu. "Sevgili Manolo," diyordu. "Artık nişanlı olmadığımızı söylemek isterim. Beni unutman daha hayırlıdır. Bir baltaya sap olacağın yok ve ben seni sonsuzca bekleyemem. Başka oğlanlarla karşılaşmalı ve evlenmeye bakmalıyım. Tanrı seni korusun. Elveda sevgili Manolo, Anita." Bu ayrılık mesajı Don Felix'in mayoralının son öcüydü. Gözetimine verilmiş değerli sürülerin damızlık boğasını katleden gençle kızının ilişkisine son vermişti. Encarna mektubu okuduktan sonra kağıdı masanın üstüne bıraktı ve başını kaldırdı. İlk kez kardeşinin yüzünden gözyaşlarının aktığını gördü. Las Ventas arenalarının gerisinde, tepede koskoca bir yapı şantiyesinin vinçleri yükseliyordu. 400'den fazla işçinin çalıştığı bu yapı, Luis Lopez adlı tıknaz, kısa boylu, hep aynı suni ipekten yapılma kostümle gezen bir bar sahibinindi. Lopez, iş hayatına, babasının kahvehanesinde atılmıştı. Sonra yönetimi ele aldı. Kahvehaneyi hemen sattı ve gece yaşamıyla ün yapmış bir mahallede bir bar satın aldı. Madrid'de inşaat furyası başlar başlamaz bazı deney sahibi müşterilerin öğüdünü dinleyerek bu alana atıldı. Kısa zamanda çok para kazandı ve barını lüks bir yer haline soktu. İlk Amerikalı havacıların gelmesi ve Madrid'de genel evlerin kapanması üzerine Lopez'in barı Madrid by Night'ın gece hayatının en aranan yeri oldu ve sahibi yaşamının yeni bir tutkusunu daha gerçekleştirdi. Arsa vurguncularının başı oldu. Luis Lopez'in anlatısı. "Hizmetimde çalışan tüm işçileri tanırdım. Şantiyelerimde olup biten hiçbir şey gözümden kaçmazdı. 1957 ilkbaharında bir gün Vasquez Mela'daki şantiyeme gitmiştim. Tanımadığım biriyle karşılaştım. Gencin şaşılacak denli uzun kolları vardı. Harç karıştırıyor ve bir kürek darbesiyle birinci kata gönderiyordu. Bunu herkes yapamaz. Oğlum Luisito'ya bu gencin kim olduğunu sordum. Endülüslü bir serseri diye yanıt verdi. Birkaç gün sonra aynı gençle gene karşılaştım. Bir çimento torbasıyla torero oynuyordu. Aficionado'yum ama işçilerimin iş saatlerinde torero oynamalarına göz yumamam. Zira aksi halde bir yapıyı 10 yılda tamamlayamam. Aslında böyle bir şey gördüm mü suçluya hemen yol verirdim. Bu işsizlikte başkasını bulmaktan kolay ne vardı? Ama nedense o oğlana belki uzun kollarından ötürü bir fırsat tanımak istedim. Dinle küçük dedim. Torero olmak istiyorsan Las Ventas'a git. Yok, duvarcılık yapacaksan malayı eline al. Sana çimento torbalarıyla oyun oynayasın diye para vermiyorum. Anladı ve işe koyuldu. 2-3 hafta sonra Las Ventas'ta bir koridaya gitmiştim. Abonmanım vardı. 5. boğada oğlanın biri arenaya atladı. Ama şansı yardım etmedi. Tam şarampolü aşarken jandarmanın biri yakasına yapıştı. Zavallı oğlan baş aşağı düştü ve boğa onu tartakladı. Halk bağırmaya başladı. Ama yaralanmamıştı. Jandarmalar onu yakaladıkları gibi hapishaneye yolladılar. Ertesi gün gazetelerde Bu Espontanya'nın resmini gördüm. İrkildim. Şantiyedeki oğlandı bu. Yüzünde vahşi bir hayvan ifadesi vardı. Kendi kendime bu oğlan terör olmak için anasını satar diye düşündüm. Fiesta Brava işlerinden oldum olası hoşlanırım. Bu alanda ayrıca ilgimi uyandırdı. 500 pesetı kefaleti ödeyip onu hapishaneden kurtarmaya karar verdim. Sonra onunla konuştum. Torero olmak istiyorsan sana yardım ederim dedim. Gerçekten sende iş varsa menajerin olurum. Aksi halde boğaları bir yana bırak ve şantiyede kalıp iyi bir duvarcı olmaya bak. Ah ne mutlu görünüyordu. Ona yapıdaki odalardan birinde yatma izni verdim. Bir el arabasının tekerleğinin üstüne boynuz takıp boğa yaptık. Akşamları işten sonra arkadaşları sırayla arabayı muleta'ya doğru iterler ve ona geçiş antrenmanları yaptırırlardı. Bir gün Jarama köyünde bir kapıya düzenlendiğini haber aldım. O köyde bir yazlık evim vardı ve belediye başkanını bu nedenle tanırdım. Manuel'in bu gösteriye katılmasını sağladım. Böylece gerçek bir aficionado mudur yoksa boynuzların karşısında duramayan bir tabansız mıdır anlayacaktım. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Pelerini doğru dürüst tutmayı bile beceremiyordu. Ama tanrım, onda bir şey vardı. Gazetedeki resim beni aldatmamıştı. Oğlan bazı fedakarlıklara girişmeye değerdi. Yardım etmeye, onu kanatlarımın altına almaya ve bir terör yapmaya denemeye karar verdim. Kolay değildi. Tanışlara ve bazen çok paraya gerek vardı. Ama bu oğlan adam etmeyi bir kez kafama koymuştum. Toromaşi çevresinde tanışlarım çoktu. Ve para harcamam gerekse bile böyle bir oğlanla nasıl olsa kazanabilirim diye düşünüyordum. Büyük bir torero lanse edebilen menajer büyük lokma koparır. Bu bilinen bir şey. Denemeye değerdi. Şantiyelerimdeki tek düze yaşamdan kurtulurdum. Varımın müşterilerinin gözünde de saygınlık kazanırdım. Herkes donlu yüzün bir torerosu var derdi. Manuel'i çağırdım. Kolumu omuzlarına doladım ve tamam dedim. Bugünden başlayarak seninle ilgileneceğim. Menajerliğini ben yapacağım. Seni lanse edeceğim. Luis Lopez pro içmiyor ve dazlak kafasına ender olarak şapka geçiriyordu. Ama Manuel Benitez için bunun hiç önemi yoktu. Emindi. Lopez bunca zamandır beklediği kalın prolu ve güzel Panama şapkalı beyefendiydi. Şimdi o iyilik perisi sayesinde yazgısı değişecekti. Sonunda bir gün Lopez müşterisine beklediği krediyi vereceğini duyuran bir bankacı edasıyla Manuel'e bir korida afişinde yer sağladığını haber verdi. Abartmalı bir ifadeydi bu. Lopez ancak bir sobresalientelik yani koridaya katılan bir atlı torero'nun yaralanması ve boğayı öldürememesi halinde onun yerine geçecek bir yedeklik bulmuştu. Bu onura karşılık hiçbir ücret verilmeyecekti elbet. Gösteri Madrid'in 160 kilometre güneyinde Aranda del Duero adlı kasabada yapılacaktı. İşte yoksul yetimin düşleri gerçekleşiyordu. O güne dek kendisinden esirgenen o koca kapıdan piste sonunda çıkabilecekti. İlk kez omuzları bir ışıklı giysisinin ağırlığını taşıyacaktı. Manuel bu giysilerin kirası olan parayı biriktirebilmek için geceleri sabahlara dek kamyon boşalttı. Hiçbir zahmeti ağır saymıyordu. Müthiş bir coşku içinde yaşıyor ve kazanacağı zaferi düşlemekten gözlerine uyku girmiyordu. Corrida'dan bir gün önce Madrid'in merkezine gitti ve Torero'nun yaşamında unutamayacağı bir işle ilgilendi. Tez adımlarla Puerto del Sol'a vardı ve o ünlü meydandaki tarihsel binalardan birinin önünde durdu. Kirli bir ahşap kapıyı itti, bir kat yukarı çıktı, duraksadı. Burada bir camlı kapının ardında Fiesta Brava mensuplarının özel